Ayrımı 22, sayfa 187. İstanbul, 1999. Pencere. 18. yüzyıl filozoflarından Leibniz'e göre varlığın en küçük ve parçalanmaz birimleri olan monadların dışarıya bakabilecekleri pencereleri yoktur. Bu yüzden hiçbir monad başka bir monattan etkilenmez. Her monad değişiminin nüvesini kendi içinde taşır. Monadlar birbirine benzeyebilir ama hiçbir zaman aynı olamazlar. Zira evrende birbirinin aynı olan iki şey yoktur. Farkında bile değildi. Acıyla baktım BC'nin gözlerine. Perde. Senelerdir perde satardı Beyoğlu'nda. En çok kadife ağır perdeleri sever, onlardan satmak isterdi. Ev hanımları pek rağbet etmezdi bunlara. Dantelli fırfırlı perdelerdi moda. Bir de jaluzi çıkmıştı son zamanlarda. Hepsinden vardı dükkanında. Satmayı reddettiği tek perde çeşidi şu yeni çıkan şeffaf banyo perdeleriydi. Hiç olur mu diyordu çırağına. Perde dediğin hiç şeffaf olur mu? Şeffaf olursa perdeliği kalır mı? Acıyla baktım gözlerine. Ne hissettiğini ele vermeyen, baktığı her şeyden görmeye ve görünmeye dair malzemeler devşiren, görünenden ziyade görünmeyenle ilgilenen, sırf görünmeyene ulaşabilmek için görüneni deşmekten geri durmayan, gözlerden sakınmak yerine gözlerle uğraşan, gözlerin tacizini bile bile, inadına kendini teşhir edebilen, görünüşüyle oynayıp seyircilerini yanıltmaya bayılan, gözlerle bir alıp veremediği olan, zamanın nizamını kabullenmeyen ve aslında hiçbir şeyi göründüğü gibi kabullenmeyen gözlerini, insanları hikayeleriyle, hikayeleri insanlarıyla birlikte ve her şeyi her şeyle bağlantılı bir halde ve parçaları bir bütünde, her bütünü kendi parçalanmışlığı içinde gören, yani başkalarının görmediklerini, yani beni başka hiç kimsenin görmediği gibi görebilen gözlerini, sanki aceleye gelmiş gibi iki incecik, iki kesik çizgi halinde çekilmiş ve sanki ne hissettiğini ele vermemeye ahdetmiş acı çikolata karası gözlerini. Gördüğüm andan beri beni büyüleyen, şaşırtan, tedirgin eden ve yaşını hiçbir zaman kestiremediğim gözlerini. Baktım acıyla. Pervane. Ateşi yakından görebilmek için kendini feda edermiş pervane. BC'nin gözlerinde görmeye alışık olmadığım bir şeyler vardı. Ve dünyaya bu gözlerden baktığı için tüm varlığı ve tüm varlığıyla bu kadar yabansıydı, bu kadar şaşırtıcı. Şimdiye değin bakışlarından rahatsız olmadığım tek insandı B.C. Gözlerimi gözlerinden alamadığım tek insandı. Beni görmesini, hem de daha çok görmesini istediğim tek insandı. Eğer benim kadar şişmansanız, gözlerden ırak olmanız mümkün değildir. İnsanlar gözlerini bir an bile üzerinizden ayırmaz. Gittiğiniz her yerde, yaptığınız her işte derhal dikkatleri çekersiniz. Benim gibiler başkalarının gözlerinin yön tabelasıdır. Diyelim ki kalabalık bir mekanda birisi birine birini gösterecek. İşte böyle bir durumda tarif etmenin en kolay yolu benim gibileri kullanmaktır. Şu ilerideki şişman kadın var ya, işte onun çaprazındaki kadın ya da şişman kadının hemen önünde duran adam gibi. Böyledir işte. Elimden bir şey gelmez. Bu durumda olan başkaları da vardır sanıyorum. Mesela Hikat Garibesi kadar çirkin ve acayip ya da peri kadar güzel ve müstesna olanlar da aynı dertten muzdariptir herhalde. Her neyse, işin tuhaf yanı şu ki benim kadar şişmansanız eğer insanlar sizi hiç görmezler. Bakar ve seyrederler. Birbirlerini gösterir ve aralarında konuşurlar. Seyirlik bir malzemeyimdir onların nezdinde. Bakışlarının benim rahatsız edebileceğini akıllarından bile geçirmezler. Sürekli seyrederler ama görmezler. Cüsseme bakmaktan fırsat bulup da gözlerimi görmezler. İçimi görmezler. Portre. Bir kimsenin genellikle belden yukarısını gösteren resim. Fatih'in portresini araştır. B.C. böyle değildi. Onun gözleri bana böyle bakmıyordu. Gözlerinin fevkaladeliği daha ilk karşılaşmamızda dikkatimi çekmişti. Yani o gün, tanıştığımız gün. Prizma, ışınları ayrıştıran ve saptıran saydam madde. BC ile tanıştığım gün, vapurla karşıdan dönüyordum. Sabah erkenden yollara koyulup gazete ilanlarında en az iki beden inceltemedikleri müşterilerine paralarını iade edeceklerini okuduğum bir aerobik merkezini yakından görmeye gitmiştim. Bir sürü tombul kadınla tanışmıştım orada ama gördüğüm kadarıyla işlerinde en kilolu gene bendim. Sonra incecik tığ gibi aerobik hocamız gelip bayanlar bu koca göbekleri hızla eriteceğiz. Var mısınız diye bağırmıştı. Biz de hep bir ağızdan neşeyle haykırmıştık. Varız. Denemeye karar vermiş, kaydımı yaptırmıştım. Gerçi orası evime epeyce uzaktı ama bu sayede daha çok hareket etmeyi umuyordum. Dönüşte vapuru tercih etmiştim. Bir elimde Sahlet, bir elimde Simit vapurun üst kısmında oturuyordum. Hava bir hayli rüzgarlı olduğu için benden başka kimse yoktu vapurun bu kısmında. Halimden memnundum. Aerobik merkezindekiler daha ilk günden sıkı bir rejim listesi tutturmuşlardı elime. Sahlebimi yudumlayıp simidimi kemirirken listeyi inceliyordum. Aniden o mekanik sesi duydum. Dönüp bakmadım hemen. Fark etmemiş gibi yaparsam eğer geçip giderdi belki. Geldiği yere dönerdi ama ses kayıtsızlığıma meydan okurcasına adım adım yaklaştı arkamdan. Hemen arkamda birisi fotoğraf çekiyordu. Birisi benim fotoğrafımı çekiyordu. Kafamı çevirdiğimde bir fotoğraf makinesiyle burun buruna geldim. Makinenin arkasında hayatımda gördüğüm en küçük insan duruyordu. Bankın üzerine çıkmıştı. Devasa objektifi çevire çevire görüntüyü ayarlamaya çalışıyor. Arada kafasını çıkartıp bir de çıplak gözle bakıyordu. Son derece rahattı. Gören de sanırdı ki bu şehrin vapur hatlarında cücelerin, yolcuların fotoğraflarını çekmesi adettendi. Lütfen, ben fotoğraf çektirmeyi sevmem. Rasathane. Müneccimbaşı Takiyettin'in 1578 senesinde Tophane Bayırı'nda kurduğu rasathanenin içinde her türlü astronomi aletinin yanı sıra bir de astronomi ile ilgili kitaplardan oluşan genişçe bir kitaplık vardı. Rasathanenin kubbesi kurşunla kaplıydı. Rasıtlar ve muavinleri gece gündüz kocaman bir masanın üzerinde çalışırdı. Masada kum saatleri, gönyeler, gök küreleri, yer küreleri, pergeller, kağıt ruloları, hokkalar, cetveller, rasat aletleri vardı. Önce Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi gökleri rasat etmenin uğursuzluk getireceğini beyan etti. Ardından 21 Ocak 1580'de Sultan 3. Murad'ın gönderdiği Hattı Hümayun üzerine harekete geçen Kaptanı Derya Kılıçeli Paşa içindeki bütün gözlem araçları ve kitaplarla birlikte rasathaneyi bir gecede yerle bir etti. Keşke böyle söylemeseydim. Daha kelimeler ağzından çıkar çıkmaz pişman olmuştum. Fotoğraf çektirmeyi sevmem demek, fotoğraflarımı sevmem demeye, fotoğraflarımı sevmem demekse görünüşümü sevmem demeye geliyordu. İnce olsaydım bir tüy gibi nazenin titreşirken rüzgarda hınzırca bir şaka sayabilirdim fotoğrafımın çekilmesini. Gülüp geçerdim. Şişmanlar da gülüp geçebilirdi elbette. Vurdum duymaz olabildikleri sürece. Bense ne zayıflamayı başarabiliyordum ne de vurdum duymaz olmayı. Renk körü. Bütün ya da bazı renkleri birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu. Israr etmemişti. Fotoğraf makinesini kucağına alıp az evvel üzerine çıktığı banka oturmuştu. Oturunca iyice ufacık kalmıştı. Baka kalmıştım ona. O kadar küçüktü ki. Boyu en fazla diz kapağımı geçiyor olmalıydı. Bacakları kısacık, ayakları ufacıktı. Omuzları daracık, kulakları minnacıktı. Elleri ise kocamandı. Elleri cüssesine göre fazla büyüktü. Daha önce hiç cüce görmemiştim. Birden düşündüm de kim bilir kaç tane cüce vardı bu şehirde ama ben onları görmüyordum. Cüceler sokaklarda gezinip gelene geçene bakmıyor, süpermarketlerde alışveriş etmiyor, ortalıkta dolaşmıyorlardı. Bir cüceyi evinde otururken ya da gösteri yaparken düşünebiliyordum da elinde çekirdek paketi aylak aylak çekirdeklerini çitleyip piyasa yaparken düşünemiyordum mesela. Görünmez bir haleyle kuşatılmıştı cüceler. Tıpkı pek çok seyirlik insan gibi. Başkalarının gözlerine görünmek istemiyorlardı besbelli. Birden ürperdim. Var oldukları halde var olmayan, seyirlik oldukları halde ortalıkta görünmeyen insanlar vardı bu şehirde. Cüceler, sakatlar, şişkolar, göze tuhaf görünen bütün insanlar, dışarının gözlerinden sakınan, evlerinin mahremiyetine sığınan, varlıkları mahrem olan insanlar. Ben de onlardan biriydim. Dışarıda bir türlü rahat edemedikçe gün be gün kendi içime kapanmış, kendi içime kapandıkça dışarıda bir türlü rahat edemez olmuştum. Ben bu tecrit edilmişliği tercih etmiştim ama bu tecrit edilmişliğin ne kadarını tercih etmiştim bilinmez. Karşımda oturan cüce ise alabildiğine rahat görünüyordu. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Her daim başkalarının bakışlarından rahatsız olan ben, hayatımda ilk defa birini seyretmekten keyif alıyordum. Seyrettikçe kalkıp gitmesinden, küsüp benden uzaklaşmasından endişe etmeye başlıyordum. Aslında galiba BC'yi gördüğüm an, onu bir daha görememekten korkmuştum. Kabalık etmek istemedim. Benim bu tür şeylerle aram pek iyi değildir de. Röntgen, et perdeyi ortadan kaldırarak insanın içini gösteren alet. Başını kaldırıp dostları gözlerimin içine baktı. Gözlerini ilk o zaman gördüm işte. Bana sıcacık gülümsediğinde. Çinin mürekkebiyle çekilmiş iki incecik, iki kesik çizgiydi gözleri. Acı çikolata karası renginde. Gülümsediği zaman daha da inceliyor, daha da küçülüyorlardı. Yüreğim ağzıma gelmişti. Böyle gülümsemeye devam ederse tamamen silinecekti sanki gözleri. Oysa boşuna kaygılanmıştım. Ne kadar gülümserse gülümsesin, hiçbir zaman gözlerini silecek raddede mutlu olamadığını zamanla anlayacaktım. Garip bir donukluğu vardı yüzünün. İlk bakışta hemen fark edilmeyen ama belli zamanlarda iyiden iyiye belirginleşen. Hatta bazen hiçbir şey anlatmıyordu yüzü. Tamamen hissiz ve ifadesiz kalıyor. Sanki her türlü duygudan azadeymiş gibi kendi saydam durgunluğunda. Öylece durarak ve sadece durarak bu alemi kayıtsız bir nazarla seyrediyordu. Böyle zamanlarda gözleri adeta buzlu bir camın ya da mumdan bir perdenin arkasından bakarcasına ne hissettiğini ele vermiyordu. Ama ben bütün bunları çok sonra anlayacaktım. Tanıştığımız günden çok sonra. Rüya. 16. yüzyıl İstanbul'unda bir gece şair Balı Efendi, genç yaşta ölen arkadaşı Piruza Ali'yi görür rüyasında. Piruza Ali bir kağıda biraz toprak sararak uzatır. Şair Balı Efendi kağıdı sarığının kıvrımına yerleştirir ve uyanır. Ertesi gün rüyasını etrafındakileri anlatırken gayri ihtiyari sarığına uzanır. İç toprak dolu kağıt parçası oradadır. Fotoğraf makinesini boynundan çıkartıp bana uzattı. Bir eliyle makineyi tutarken bir eliyle bileğimi kavradı. Öyleyse bir de buradan bakmayı dene dedi. Bunu sevebilirsin. Hadi bak. Sahne. Oyuncular sahnedeyken seyirciler koltuklarına gömülüp seyredilmenin nasıl bir şey olduğunu seyreder. Baktım. Hem de defalarca. Etrafımda gördüğüm her şeyi bir de fotoğraf makinesinin arkasından baktım. Ve derken onun bir fotoğrafını çektim. Sonra bir daha ve bir daha. Vapur iskeleye yanaşana kadar hiç ara vermeden onun fotoğraflarını çektim. Gözlerini kaçırmadan dosdoğru bakıyordu bana. Ona bakan bana, ona bakışımı. Öyle hoşuma gitmişti ki fotoğraflarını çekmek. Elimden bırakamıyordum makineyi. Çantası film doluydu. Bittikçe yenisini takıyor ve hiç itiraz etmiyordu her anını görüntülemeye çalışmamı. Bir ara o filmleri değiştirirken usulca sokuldum yanına. Kokusu çalındı burnuma. Tuhaf ama kokusu tatlı bir yiyeceği çağrıştırıyordu. Nefesli saçları, elbiseleri. Tepeden tırnağa fındıklı gofret gibi kokuyordu. Bazen bana da böyle olur. Her şeyin fotoğrafını çekmek isterim. Görenle görülenin arasına aracı koymak iyi gelir bazen dedi. İşin ilginç yanı ne biliyor musun? Tanrı'nın da aynı şeyi yaptığına inanıyoruz. O devamlı görüyor, biz de devamlı görülüyoruz değil mi? Ve Tanrı gördükleriyle arasına aracılar koyuyor. Peygamberler mesela ya da melekler. Azrail mesela ya da Cebrail. Bizlerse hem görülmekten korkuyoruz hem de göremediklerimizden. Görünür olsun diye alamet bekliyoruz. Mucizeleri de bu yüzden bu kadar önemsiyoruz. Mucize görmek istiyoruz. Aslında bazen kendi kendime düşünüyorum da sanki tüm varlığımızı ve tabii yokluğumuzu da görmek ve görülmek üzerine kurmuşuz. Sustu. İğreti bir gülümseme takıldı dudaklarına. Sonra yüzünü yüzüme yaklaştırdı ve adeta bir sır verircesine fısıldadı. Biliyor musun, belki de en derin yaralarımızı gözlerden alıyoruz. Şaşkınlıkla baktım ona. Saklambaç. Ebe birden üçe sayıncaya kadar onun göremeyeceği bir yere saklanmış olmak gerekir. O gün bütün gün beraber dolaştık. O gün bütün gün beraber dolaşırken, ilk ve son defa yan yana görülürken onun tek bir anını dahi kaçırmak istemedim. Adımlarını benimkilere uydurmaya çalışırken, paytak paytak yürümesinin, bodur bacaklarının orantısız ellerinin, her konuda anlatacak bir şeyler bulmasının, konuşmaya ve anlatmaya olan düşkünlüğünün, bir cümleye başlamadan önce kısılan gözlerinin, bir cümleyi bitirdikten sonra söylediklerinin el kol hareketleriyle tamamlamaya çalışmasının, kendinden çok daha uzun boylu çocuklar onu annelerine gösterdiğinde yahut birileri cüceliğini yüzüne vurduğunda hiç oralı olmayışının, insanların kabalıklarını yadırgamayışının, yalnızlığının, vurdum duymazlığının, dikbaşlılığının, acayipliğinin, tıpkı benim gibi seyirlik oluşunun, tıpkı onun gibi seyirlik oluşumun fotoğraflarını çektim o gün bütün gün. Samur, bir ev kedisinden biraz daha büyüktür. Yaklaşık 50 santim boyunda. Yalnız yaşar. Sincaplardan ağaç kozalaklarına, böceklere kadar her şeyi yer. Gri'nin, kahverenginin ve siyahın tonlarına bürünmüş tüyleri, sık ve ipeksi olduğu için kürkü çok makbuldür. Ona altın post derler. 17. yüzyılın ikinci yarısından evvel Samur, Rusları Sibirya'ya çeken mıknatıs olmuştur. Aynı yüzyılda bir samur avcısının dediği gibi, bir samur yan yatıp arka ayaklarını kaldırarak ve ön ayaklarıyla gözlerini örterek ölümüne hazırlanır. Belki bu yüzden fazla fotoğraf çektim. Yüzden fazla fotoğraf karesinden bakıp BC'nin gündüzünün ve gecesinin neye benzediğini, uykusuz kaldığında ve uykudan yeni kalktığında nasıl olabileceğini, türlü türlü hallerini görmeye çalıştım. Coşkuyla anlattıklarını gözünün önünde canlandırıp, gözünün önünde canlandırdıklarını coşkuyla anlatışını, kah öyle kah böyle oluşunu, dinmeyen merakını, taşkınlığını, dalgınlığını, hırçınlığını seyrettim. Nihayet çantasındaki bütün filmleri bitirdiğimde bileğimi kavradı. Acıkmadın mı? Ben çok acıktım. O zaman aklım başıma geldi. Kim bilir kaç saattir dolaşıyorduk ve ben daha hiçbir şey yememiş, yemeği aklımdan dahi geçirmemiştim. Mahcup gülümsedim. Lokantaya girerken BC önden yürüyüp bana kapıyı tuttu. Yan yana yeterince acayip görünmüyormuşuz gibi, bir de böyle dikkat çekici ve gülünç şeyler yapmasına anlam veremiyordum. Utana sıkıla geçtim kapıdan. İçeri girer girmez bizi fark eden ilk kominin yanındaki komiyi dürtüklediğini gördüm. İşte başlıyordu. Tıpkı tahmin ettiğim gibiydi. Birer birer bütün başlar bize doğru çevriliyor, konuşmalar kesiliyor, fısıldaşmalar başlıyordu. Tek istediğim ilk boş masaya oturmaktı. Hem de bir an önce. Oysa BC hiçbir masayı beğenmiyor, herkesin bize baktığını bildiği halde ortalıkta dolanmaya devam ediyordu. O bir masa seçene kadar ben çoktan kıpkırmızı kesilmiş, ter içinde kalmıştım. BC inanılmaz bir hızla bira üstüne bira içerken ben de mümkün olduğunca yavaş ve nazik yiyordum midye tavamı. Başımı kaldırıp etrafa bakmaya çekiniyordum. Garsonların yüzüne bakmıyor, kimseyle göz göze gelmemeye gayret ediyordum. Bu arada BC dikkatle beni inceliyordu. Tedirginliğimin farkında olmalıydı ama bence tuhaf olan benim bu kadar tedirgin olmam değil, onun bu kadar rahat olabilmesiydi. "Niye böyle tuhaf bir ismin var?" dedim nihayet bir parça rahatlayıp konuşabildiğimde. Gerçek ismim değil tabii ki. Küçükken mahalledeki çocuklar bana hep cüce büce, cüce büce diye bağırırdı. İsmimi soranlara büce diyordum ben de. Biliyor musun, gerçekten böyle bir isim olduğunu zannediyordum. Sonra büyüyünce bana takılan ismin üzerinde biraz değişiklik yapmaya karar verdim. Ve işte böylece büce oldu BC. Tuhaf olduğunu farkındayım ama ben öyle alıştım ki gerçek ismimle seslenseler dönüp bakmam bile. BC hoşuma gidiyor. Hem alfabenin ikinci ve üçüncü harfi. Yan yana güzel duruyorlar. İki ve üçüm sanki. Biri arıyorum. Bir önceki rakamdan bir şeyler eksik kalmış. Tamamlanmamış. Ben de o yüzden böyle olmuşum sanki. Kendi kendime uyduruyorum işte. Ne oldu? Niye bu kadar şaşırdın? Çok mu saçma? Bir an sesim soluğum çıkmadı. Sanki içimde bir şey tık etmişti. Ama bunun iyi mi yoksa kötü mü olduğunu bilemiyordum. Birden neden böyle sinirlendiğimi kendi kendime bile açıklayamadan evet bence çok saçma diye kestirip attım. Olabilir ama rakamları hafife alma. Rakamların cinleri vardır. Unutma, rakamların cinleri, bellerinde fenerleri, ellerinde süpürgeleri, bit kadar her biri, dağdar edilmiş dilleri, mil çekilmiş gözleri. Bu garip lafları peş peşe sıralarken bir yandan da parmaklarını kukla gibi oynatıp yüzünü şekilden şekile sokuyordu. Hayretle onu seyrediyordum. Sürekli hareket halinde kıpır kıpır olmasına rağmen tam olarak kavrayamadığım bir donukluğu, durağanlığı vardı yüzünün. Aniden konuşmayı kesip sıkıntıyla etrafına bakındı. "Hadi gidelim artık," dedi. "Gidelim de şu fotoğrafları basalım." Ne lafını tamamlamıştı ne de birasını. Nereye? Eve. Hayali Fener apartmanına. Sarık sandalı. Üçüncü Selim ne zaman Boğaziçi kıyılarında dolaşmaya çıksa ahali işini gücünü bırakıp yollara dökülürdü. En arkada iç oğlanlarını taşıyan altı sandalı takip eden sandal sarık sandalıydı. Bu sandalın hizmetkarı padişahın paha biçilmez mücevherlerle işlenmiş. Bir şalı sarılı olan sarığını tutardı. Sandal kıyıya yakın sulardan geçerken hizmetkar da padişahın sarığını sağa sola sallardı. Padişah sarığını görmekle değil onun tarafından görülmekle tazelenirdi itibat. Her şeyi gören bir gözlü saltanat. Önce ismini sevmiştim Hayali Fener apartmanının. Görünce de kendisine. Apartman İstanbul'un iki yakasından birinde, mazbut ailelerle zındık bekarların iç içe oturduğu tarlakası bol bir semtte, çıkması zor inmesi zor bir yokuşun tepesindeydi. Ev en üst kattaydı ve anlaşılan asansör yoktu. BC önden zıplaya zıplaya çıktı basamakları. Bense geriden hırlaya hırlaya. O dimdik yokuşun ardından bir de bu merdivenleri çıkmak, bacaklarımdaki sürtünmeden oluşmuş yaraları iyice azdırdığından adım atmak giderek güçleşmişti. Canım acıyor, göğsüm tıkanıyordu. Neyse ki BC halime bakıp bir şey söylemedi. Gereksiz sorularla beni bunaltmadı. Soru sormak yerine durmadan bir şeyler anlatıyordu. Söylediklerine onay beklemeden vıdı vıdı konuşuyordu. Galiba anlattıklarından çok anlatışına kapılmıştım. O konuşurken gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ne zaman bir insanı merak etsem onu ait olduğu kareden kopartıp en olmadık görüntüye yerleştirmeye çalışırım. Bunu yapmak bana insanlar hakkında epey fikir verir. Diyelim bir kadın geliyor karşıdan. Genç, biraz da hoppa. Ona ait olduğu yerden alıp zamanda ve mekanda ona en yabancı, en uzak kareye yerleştiririm ve bir de öyle seyrederim. Ya da keza bir erkek geliyor karşıdan. Genç, biraz da salpa. Onun için en olmadık kareyi bulmaya çalışırım. Oraya yerleştirince bambaşka görünür gözüme. İnsan ait olduğu resimde ya güçlü ya da zayıf, ya çirkin ya da güzel, ya biricik ya da sıradandır. Ama ait olmadığı bir resmin içinde sıfatlarını kaybediverir. Bir de bakarsın ki aslında o kadar güçlü değilmiş ya da o kadar zayıf. Ne o kadar çirkin ne de o kadar güzelmiş. Sen de dene. İnsanları en son ait olabilecekleri fotoğraf karelerine yerleştir. Ve bir de öyle bak onları. Sevgiyle baktım ona. Peki ya ben? Sence benim için en olmadık fotoğraf karesi hangisi? Sevgiyle baktı bana. Budların üstü herhalde. Senin kadar şişman biri için en olmadık yer gökyüzü olmalı. Başımı salladım. Aşık olmuştum. Şems. Pembe Firuşan hanından çıktığında Mevlana karşısına dikilip demiş ki Şems ona. Ey dünyanın sarrafı, gör beni. O andan itibaren bir daha ondan kopamadım. Hep ertelediğim zaman bir türlü varamadığım diyardı B.C. Senelerdir hep aynı sıkışmışlığın içinde dönüp dururken, bu halimle kimseyi sevemeyeceğime ve kimsenin beni sevmeyeceğine inanmışken, hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim bir yerden bir kapı açılmıştı önümde. Eşikten geçmemle birlikte paldır küldür yuvarlanıvermiştim ucunu bucağını göremediğim bir sevda alemine. Cüce sevgilimin dev gölgesi kesilebilirdim hiç tereddüt etmeden. Onunla her yere gidebilir ve her yerden gidebilirdim. Ötesini düşünmeden. Oysa düşünmeliydim. Düşünmeliydik. Çünkü biz birbirimize yakışmıyorduk. Hani şu kısacık boylu oldukları için tüm kilolarına rağmen hala ufak ve toz toparlak görünen kadınlardan biri de değildim ki ben. Sadece enlemesine değil, boylamasına da normalin çok üzerinde olduğum için BC ile yan yana durduğumuzda hem kilolar hem de boylar bakımından dehşetengiz bir tezat çıkıyordu ortaya. Yan yanayken öylesine iğreti duruyorduk ki dışarı birlikte çıkmamız söz konusu bile olamazdı. Eskaza öteki sevgililer gibi sokaklarda el ele dolaşmaya teşebbüs etsek bizi her gören gülmekten fenalık geçirirdi herhalde. 132 kiloluk gövdemin adımlarına ayak uydurmaya çalışırken 80 santimlik sevgilim, insanlar birbirlerine bizi gösterip bizi seyredeceklerdi. Dudaklarındaki alaycı tebessümleri bastırma gereği duymadan sevişip sevişmediğimizi geçireceklerdi akıllarından. Bir an bile gözlerini ayıramayacaklardı gözlerinin önündeki görüntünün gülünçlüğünden. Şişko ile cücenin seyirlik tezatını belki de günlerce düşürmeyeceklerdi dillerinden. BC de ben de zaten öteden beri seyirliktik insanların gözünde. Ama şimdi bir araya geldiğimizde, hele bir de el ele tutuşmaya kalktığımızda sadece seyirlik olmakla kalmıyor, eğlencelik de oluyorduk. Ayrı ayrıken acayip, yan yana durduğumuzda ise hem acayip hem de gülünç görünüyorduk. Biz göze hitap etmiyorduk. Bu yüzden işte hayali fener apartmanı gibisi yoktu. Burada mahremdi hayat. Başkalarının gözlerinden, gözlerin tacizinden muaftı. Gerçi komşu kadınların meraklı gözleri devamlı üzerimizdeydi ama bir kez evin içine girince sakınacak bir şey kalmıyordu. Rahattım burada, huzurluydum. Ailemle birlikte oturduğum eve dönmeyi düşünmüyordum. Bizimkilerin beni ne kadar sevdiğini biliyordum bilmesine de sevgilerinin içine merhamet karıştığını görmek istemiyordum. Benim için üzülmelerinden bıkmıştım artık. Senelerdir annem de babam da ortada ters giden hiçbir şey yokmuş, mutlu bir aileymişiz gibi davranmaya çalışa dursun. Ben onların dillerinin dışa vurmadığı üzüntüyü gözlerinden okumaktan bıkmıştım. Evden ayrılmak bana iyi gelecekti. İşte böylece eşyalarımı toplayıp hayali fener apartmanına yerleşmiştim. Burada hem gövdemin kapanından hem de beni rahatsız eden bakışlardan kurtulabileceğimi hissediyordum. Değişiyordum. Hatta zaman zaman nasıl göründüğümü düşünmediğim bile oluyordu. Senelerdir gövdemin gözlüklerinden kendime ve cümle aleme bakmaya alışmış olan ben, ara sıra da olsa gözlüklerimi çıkartabiliyordum. Üstelik gövdemi atlayıp ve atlayıp, dosdoğru içime bakmayı başarabildiğimde, bilmediğim yanlarımı keşfediyordum. BC'ye bana aşkla baktıkça, ben de kendimi ve cümle alemi bambaşka gözlerle görmeyi öğreniyordum. Çoğu zaman onun gözlerinden bakabilmek, neyi nasıl gördüğünü anlayabilmek için can atıyordum. Bu gözlerde ne merhamet vardı ne yadırgama. Dünya yaşanılası, ben de sevilesiydim BC'nin gözlerinden baktıkça. Şişko, o kadar şişmanmış ki ne zaman insan içine çıksa herkes işini gücünü bırakıp onu seyredermiş. O da gözlerden o kadar rahatsız olurmuş ki gidip daha çok yemek yer, daha çok şişmanlarmış. Şişko'nun çocukluğunu araştır. Oysa şimdi nazar sözlüğünü okuduktan sonra her şey başka türlü görünüyordu gözüme. Şimdi anlıyordum ki ben bu sevimsiz sözlüğün önce esin kaynağı derken malzemesi sonra da maddelerinden biri olmuştum. O rüzgarlı günde vapurda karşılaştığımızda BC elinde fotoğraf makinesiyle ilginç bir görüntü aramaya çıkmış ve bana rastlamıştı. O günlerde muhtemelen yaptığı en son işten de sıkıldığı için uğraşacak yeni bir meşgale arıyor ama tam olarak ne yapmak istediğini bilemiyordu. Aramaya çıkmıştı. Sonra bana rastlamıştı. Yeni meşgalesi için aradığı ilhamı bende bulmuştu. Daha doğrusu benimle yaşayacağı göze yasak, gözden ırak ilişkide. Bir kez nazar sözlüğünü yazmaya başladıktan sonra da ilham olmaktan çıkıp malzemeye dönüşmüştüm. Rüyalarım, anılarım ve kaygılarımla. Benimle ilgili gözlemlerini tamamlayıp aradığı parçaları bulduğunda belki de nazar sözlüğünün en ilginç maddelerinden biri olacaktım. Çocukluğunu araştıracağı şişko bendim.